İbraniler yani İsrailoğulları önceleri Mezopotamya'da Ur kenti dolaylarında yaşamaktaydılar. İbranilerin zengin koyunu, sığır sürüleri vardı. Geçimlerini de hayvancılıktan elde ettikleri gelirle sağlıyorlardı. İbrahim'in Tanrı buyruğuna uyup Ur kentinden ayrılmasından sonra Fırat Nehri'ni geçerek Filistin'e geldiler İbrahim ve beraberindekiler. Filistin'de yaşayan Kenanlılar İbranilere iyi gözle bakmadılar. Onlara Fırat'ın öteki yakasında ve nehri aşan insanlar anlamına gelen İbraniler adını verdiler. İbrahim'in torunu olan Yakup'un adı Tanrı tarafından değiştirilerek İsrail oldu. İbraniler Yakup'un oğulları soyundan geldikleri için kendilerine İsrail oğulları adını verdiler. Göçebelikten Yusuf sayesinde Mısır'a giden İsrailliler oralarda çok iyi ve verimli yerlere yerleştirildiler. Yusuf'tan ve Mısır kralının ölümünden sonra Mısırlılar İbranilere kötü davranmaya, onları sömürmeye, köle düzeyine getirmeye başladılar. Yeni doğan erkek çocuklarını öldürdüler. Böylece 400 yıl kadar İbraniler Mısır'da kaldılar ve en azından 200 yıl boyunca köle olarak ezildiler. Sonunda Tanrı'nın Musa'yı görevlendirmesiyle İbraniler Mısır'dan çıkıp çetin zorluklarla hep isyan ederek Rab'be itaatsizlik göstererek çölde 40 yıl dolaştılar. Musa'nın ölümünden sonra başa geçenler İbranileri vaat edilen yere yani Filistin'e götürüp orada İbrani devletini kurdular. Davut peygamber devleti örgütlendirdi. Süleyman peygamber ise Yeruşalim'i Rabbin evini inşa ettirdi. Babil kralı Nebukadnezar Yeruşalim'i kuşatıp aldı, kenti yakıp yıktı, yağmaladı. İsrail oğullarını da Babil'e sürgüne gönderdi. İsa'dan önce 587 yılında. Böylece Yahudilerin Babil sürgünlüğü, Babil esareti başladı. Ama 50 yıl kadar sonra Pers kralı Kurus, Babil üzerine yürüyerek Babil'i yendi, zapt etti ve Yahudileri de serbest bıraktı. Yani yeniden Yeruşalim'e dönmelerine izin verdi. İsa'dan önce 538'de. Böylece Babil'e sürgüne giden İsrailliler, 70 yıl sürgünde kaldıktan sonra ülkelerine dönebilirlerdi artık. Her ne kadar 538'de Yahudilerin küçük bir kısmı aşağı yukarı 50 bin kadarı ana topraklarına geri döndülerse de moralleri bozuk, kent yıkık dökük idi. Malaki peygamberden öğrenildiğine göre tapınak ibadetlerine verilen önem azaldığından verilen ondalıklar çok düşük ve yetersiz olmuştu. Yarı Yahudi olan komşuları Samiryelilerin o topraklarda daha uzun zamandan beri yerleşmiş olmaları nedeniyle daha başarılı ve tarım verimleri, gelirleri daha boldu. Samiryeliler Yahudilere kuşkuyla bakarlarken Yahudiler Samiryelilerin bereket ve bolluğuna özeniyor ve onları kıskanıyorlardı. Bu nedenle de Yahudiler kızlarını daha güvenceli yaşamları olsun diye Samirya erkeklerine vermek tehlikesindeydiler. Yeni gelenlerle yerliler arasında büyük bir rekabet ve çekememezlik artıyordu. Mal sahibi olanlar da yoksulların iyice kanını emiyorlardı. Halen Pers İmparatorluğu boyunduruğu altında olduklarından Yahudilerden fazla vergi kesiliyordu. Aynı zamanda da Samiryeliler tarafından sömürülüyorlardı. Bu ortamda kentin duvarlarının yeniden yapılması komşularından bağımsızlık sağlayacak bir önlemdi. Şimdi bu olayın tarihine bakarsak, yani tarihi bir özet verirsek, İsa'dan önce 721'de 150 yıldan beri İsrail ulusu güney ve kuzey krallıkları olmak üzere ikiye bölünmüş bir halk olarak yaşamıştır. İsa'dan önce 721 yılında kuzey krallıkla başkent Samiria Asur ordusunun eline düşer. Halkın çoğunluğu Asur'a sürülür. İsraillerin yerine de puta tapan diğer uluslar yerleştirilir. Sonraları Samiryeliler diye bilinen kitle ortaya çıkar. İsa'dan önce 587 yılında krallıkla başkent Yeruşalim Babil'in eline düşer. Yine halk kitlesinin çoğunluğu Mezopotamya'ya yani Babil'e sürülerek ana toprakları Yahuda ıssız bırakılır. İsa'dan önce 539'da Pers İmparatoru Kurus Babil'i ele geçirir. Yıllar boyunca yurtsuz kalan sürgünleri ana yurtları İsrail'e dönmeye izin verir. Böylece imparator kendi siyasal durumunu da sağlama bağlar. İsa'dan önce 538'de Zerubbabel'in önderliğinde 50 bin Yahudi Yeruşalim'e döner ve orada Tanrı'ya sunak yapmaya başlarlar. 537'de tapınağın temelleri sevinç ve coşkuyla atılır. İsa'dan önce 530'da Kral Kurus ölür ve yerine oğlu Kambis geçer. İsa'dan önce 521'de 1. Darius Pers İmparatorluğu'nun başına geçer. 520'de Peygamber Haggai ve Zekeriya tapınağın yapımında görülen yavaşlama nedeniyle halkı uyarıp işi çabuk bitirmeler için teşvik ederler. İsa'dan önce 519'da tapınağın yapımına yeniden başlanır. 516'da tapınak 10 Mart'ta bitirilir. İsa'dan önce 486'da Darius ölür, yerine 1. Şaşta geçer. 480'de Salamis'in açıklarında yer alan bir deniz savaşından Grek ordusu Pers filosunu bozguna uğratır. İsa'dan önce 464'te 1. Artaşaşta tahta geçer. 460'da Malaki peygamberlik eder. 458'de Ezra kraldan aldığı mektupla Yeruşalim'e döner. 445'te Artaşaşta'nın 20. hüküm yılında Nehemya Yeruşalim'e gider. 433'te 12 yıl sonra Nehemya kralı ziyaret için Babil'e gidip Yeruşalim'e döner. Yorumuna başladığım Nehemya çok heyecanlandırıcı bir öyküdür. Çoğu ben şeklinde yazılmıştır. Nehemya ne bir peygamber, ne kahin, ne de bir kraldı. Pers İmparatorluğu'nun sarayında çalıştığından hadim olması büyük olasılık. Ne de olsa kadından, çocuktan söz yok ama bu adam Ezra ile birlikte sürgünlükten sonra cesaretsiz kalan, umutlarını, cesaretini yitiren Yahudi halkını yeniden toparlamak ödevini üstlendi, buna sarıldı. Güçlü, sözünü geçirebilen bir liderdi ve Tanrı'ya olan imanını dualarıyla iyi ifade etti. Nehemya, birbirde dediğim gibi birinci tekil şahsın kullanılmış oluşu, kitabın yazarının Nehemya olduğu izlenimini vermektedir. Eğer yazar Nehemya değil de Ezra idiyse, o zaman Nehemya'nın günlüğünden alıntılar yapıyor olmalıydı. Bu kitapta da Ezra kitabında olduğu gibi mektup, ferman ve diğer dokümanların kopyaları bulunur. Bu nedenle hem Ezra hem de Nehemya kitaplarının ayrı kişi tarafından yazılmış olasılığı büyük bir olasılıktır. Yazar Ezra'nın kendisi olabilir. Ezra ve Nehemya kitapları eski antlaşmanın İbranice nüshalarında tek bir kitap halinde bulunur. Nehemya sıradan birisi, Ezra ise bir kahindi. Ezra kitabında işlenen konu Yeruşalim'deki tapınağın yeniden yapılışı. Nehemya kitabında işlenen konu ise Yeruşalim surlarının yeniden yapılışıdır. Ezra kitabı Babil'den geri dönen Yahudilerin dinsel yönünü, Nehemya kitabı ise siyasi yönünü irdeler. Ezra bir kahin ve Yahudi şeriatının uzmanı olan bir yazıcıdır. Nehemya ise soylu bir tüccardır. Nehemya güçlü Pers kralı Artaşaşta'nın sarayında önemli bir görev üstlenmişti. Ama yüreği Yeruşalim kentindeki Yahudi halkıyla ve Tanrı'nın o kent için hazırladığı tasarılardaydı. Kişisel not kitabın ana özelliğidir. Gerçekten de Nehemya'nın sürükleyici, heyecan verici bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Tarih sıralamasına göre Nehemya, eski antlaşmadaki tarihsel kitaplarının sonuncusudur. Zaman açısından sona gelmiş olduğumuzu söyleyebiliriz. Gerçekten Yahudiler açısından bakıldığında eski antlaşma bu noktadan daha öteye gitmez. Diğer bir deyişle Yahudilerin eski antlaşması tarihsel olarak Nehemya kitabının sonuçlamasıyla birlikte son bulur. İkinci tarihler kitabıyla başlayan 70 yıllık bir dönem sonrasında Ezra kitabı Yahudilerle ilgili gelişmeleri anlatmaya devam eder. Yahudilerin 70 yıllık Babil sürgünlüğü sona ermiş ve Babil'e gelen Yahudilerin bir kısmı geri dönmüştü. Ezra'nın önderliğinde Babil'den Yeruşalim'e dönen ikinci Yahudi kafilesi, Zerubbabel'in önderliğinde dönen ilk kafilenin dönüşünden yaklaşık 50 yıl sonra yola çıkmıştır. Arada geçen bu yıllar tahminidir ve sürgünlükten sonraki Yahudi tarihinin geçirdiği aşamaları anlatmak için verilmişlerdir. Bu yolla Daniel'in sözünü ettiği 70 hafta rüyeti doğru ve olması gerektiği gibi yorumlanarak İsrail tarihindeki uygun yerine oturtulabilmektedir. Daniel, peygamberin 70 haftası Ezra kitabıyla değil, Nehemya kitabıyla başlar. Bu dönemin başlangıcı Daniel kitabında şu sözlerle anlatılır. Yeruşalim'i eski haline ve bina etmek için emrin çıkmasından mes olunan hükümdara kadar 7 hafta ve 62 hafta olacak. Nehemya'da adı geçen olayların gerisinde ise şu açıklama yer alır. O yine sokakla ve hendekle yapılacak, bu da sıkıntı vakitlerinde olacaktır. Bu Yeruşalim kentinin sokakları ve duvarlarının yeniden yapılışıyla ilgili bir ön bildiri sözüydü ve Nehemya kitabında bu ön bildirinin, yani peygamberlik sözünün gerçekleştiğini görüyoruz. Nehemya kitabının kilit sözcüğü böylece sözcüğüdür ki bu sözcük Nehemya'da 32 kere geçmektedir. Bu sözcüğü kutsal kitabınızda işaretleyin ve Nehemya kitabında bu önemsiz gibi görünen sözcüğün nasıl göründüğüne dikkat edin. Kilit ayetler Nehemya 1:4'te ve Nehemya 6:3'tedir. Şöyle der bu ayetlerde: bunları duyunca oturup ağladım, günlerce yas tuttum. Oruç tutup göklerin tanrısına dua ettim. Onlara haberciler göndererek büyük bir iş yapıyorum, gelemem dedim. Yanınıza gelirsem işi bırakmış olurum. Niçin iş dursun? Şimdi birinci bölüme geliyoruz. Nehemya kitabının birinci bölümü. Konu Yeremya'nın Yeruşalim'e dönen Yahudilere duası. Tanrı'nın seçilmiş halkı olan İsrailoğulları, çevrelerindeki putperest uluslara yaşayan ve diri Tanrı'yı tanıtmaya çağrıldıkları halde zaman zaman yenilmişler ve kendileri putperest olmuşlardır. Bunun üzerine Tanrı onları akıllansınlar diye, akılları başlarına gelsin diye putperestliğin merkezi olan Babil'e sürgün olarak göndermişti. Babil'de 70 yıl tutsak kalan İsrail halkı akıllanarak putlardan geri dönmekle birlikte eski güçlerine tam olarak kavuşamamışlardı. Bundan sonra da özgürlüklerine tam olarak kavuşamayacaklar. Roma İmparatorluğu'nun yönetimi altında yaşayacaklardı. Nitekim yeni antlaşma dönemine geldiğimizde bile İsrail halkını hala Roma'nın yönetimi altında yaşıyor bulacağız. Babil tutsaklığından sonra Yeruşalim'in yeniden yapılmasında 3 kişi büyük rol oynamıştı. Politikayı temsil eden Prens Zerubbabel, kahin olan Ezra ve son olarak da halktan biri olan Nehemya. Kral, kahin ve peygamber gerçekten Yeruşalim kentinin duvarlarını yeniden örmeyi başaramamış, tapınağı temizleyememişti. Bu nedenle Tanrı bizim halktan biri olarak gördüğümüz Nehemya'yı yarıda bırakılan bu işleri tamamlamaya çağırıyordu. Bugün değerli dostum, kiliselerde, yani inanlar topluluğunda din adamı ve halktan gelen gönüllü kimseler diye iki ayrımda bulunulmaktadır. Bunun yanlış olduğunu hemen belirteyim. Bunlar aslında birbirlerinin yarısıdırlar. İkisi birbirini tamamlarlar. Din adamı, cemaat tarafından geçimi sağlanan ve sorumluluğu inançla ilgili uygulamalarda cemaati bilgilendirmek ve dua toplantılarına önderlik etmek olan vaiz, çoban, öğretmen gibi görevli kimselerdir. Bir de din adamının sorumluluk alanına giren şeyleri gönüllü olarak üstlenen, gayri resmi statüde bulunan, halkın içinden çıkıp gelen kimseler vardır. Bunların her ikisine de kilisede büyük bir ihtiyaç vardır. Bir gün arkadaşlarla top oynuyordum. Adamlardan biri kilisenin birinde görevli olan bir arkadaşını çağırmıştı. Belliydi ki benim orada bulunacağımdan haberi yoktu. Beni görünce, aman Tanrım, vaiz de buradadır, sözlerimize çok dikkat edelim dedi. Onun bu sözleri karşısında ben ne yaptım biliyor musunuz? Onu aceleyle yanıma çağırdım ve şöyle dedim: bak kardeşim, Ben senden hiç farklı biri değilim. Sövüp saymak istiyorsan buyur. İstediğin kadar bas kalayı. Benden çekinmene gerek yok ama şunu iyice anlayalım. Ben burada bulunsam da bulunmasam da Tanrı senin ne söylediğini zaten duyuyor. Benim senin küfürlerini duymam ya da duymamam hiçbir şey değiştirmez, değil mi? Din adamı ya da öğretmen ve cemaatten kişi arasında bir ayrım ne yazıktır ki günümüzde de hala gördüğümüz bir gerçek. Ama her ikisinin de Tanrı ile sağlıklı bir ruhsal ilişki içerisinde bulunması çok önemlidir. Yeruşalim'in surlarını yeniden ören ve tapınağı temizleyen kişi bir din adamı değil ama gönüllü halktan birisiydi. Eminim bugün bile Tanrı kendi yüce amaçları için böyle kişileri ortaya çıkarabilir ve çıkaracaktır da. Bugün de her şeyin yeniden yapılanmaya, yeniden kurulmaya, düzenlenmeye ihtiyacı vardır. Ben Tanrı'nın halkın arasından birini ortaya çıkarmasını ve yüce amaçları için bu kişiyi kullanmasını ilahiyat mezunu birisine nazaran daha çok tercih ediyorum. İlahiyat fakültesi mezunlarına itirazım yok ama zaman zaman Tanrı böyle bir birikimden gelmeyen insanları ortaya çıkarmış ve onları güçlü bir şekilde kullanmıştır. Bunu tarih sahnesinde her zaman görebiliriz. Evet, bizim Nehemya gibi kimselere çok ihtiyacımız vardır. Nehemya, gözetlemeyi ve çalışmayı seven bir kişiydi. Aynı zamanda çalışmayı ve dua etmeyi de seviyordu. Bunların işe yaradığına inanıyorum. Bu kişiyi bu sözler, yani gözetlemek, çalışmak ve dua etmek sözleri çok güzel tanımlıyordu. Nehemya, Fars ülkesindeyken önemli bir mevkide çalışmıştı. Kralın sakisiydi. Yani krala susadığında içeceğini uzatan kişiydi. İyi, dürüst ve ahlaklıydı. İsteseydi Fars ülkesinde yaşamaya devam edebilirdi. Ama öyle yapmış olsaydı kutsal yazı kayıtlarında onun adına rastlamayacaktık. Nehemya'yı daha yakından tanıdıkça onun hayatında göreceğimiz bazı özelliklere dikkatinizi çekeceğim. Gelin sizi bu içinizden birisiyle Nehemya ile tanıştırayım. Nehemya kitabının ilk 7 bölümünde Yeruşalim surlarının yeniden yapılışıyla ilgili gelişmeler anlatılır. Geri kalan bölümlerde ise ruhsal uyanış ve reform hareketlerinden söz edilir. Birinci bölüm Nehemya'nın duasıyla başlar. Ve ilk iki ayette şöyledir. Hakalya oğlu Nehemya'nın anlattıkları. Pers kralı Artaşşaş'tan'ın krallığının 20. yılı Kislev ayında Şuşan kalesindeydim. Kardeşlerimden Hanani ve bazı Yahudalılar yanıma geldi. Onlara sürgünden kurtulup sağ kalan Yahudileri ve Yeruşalim'in durumunu sordum diyor ilk iki ayette. Nehemya'nın burada sözünü ettiği kaçıp kurtulanlar İsrail topraklarına geri dönmüş olan Yahudilerdir. Nehemya da onlarla birlikte ilk etapta Yeruşalim'e geri dönebilirdi ama bilmediğimiz bir nedenden dolayı dönmemişti. Bunun yerine orada kalıp çalışmaya başlamıştım. Tanrı bu tür insanları dahi kendi amaçları doğrultusunda kullanıyor diye bu adamı burada eleştirecek değilim. Hamdolsun Tanrı onu iyi ki kullandı. Onu kullandığı için de gerçekten seviniyorum. Kendisine göre önemli bir iş sahibi olan Nehemya, Tanrı'nın işine karşı büyük bir ilgi duyuyordu. Yüreğinin arzusu, dileği Tanrı'nın isteğinin yapılmasıydı. Bu amaçla her şeye hazırdı. Bir gün sarayda bir oraya bir buraya yürürken, saraya Yeruşalim'den haber getirmek için gelmiş olabilecek bir Yahudi kardeşiyle karşılaştım. Adamı durdurup İsrail'de haberler nasıl diye sordu. Aldığı yanıt şuydu. Sürgünden kurtulup Yahuda iline dönenler büyük sıkıntı ve utanç içerisinde diye karşılık verdiler. Üstelik Yeruşalim surları yıkılmış, kapıları yakılmış. Nehemya 1 ayet 3. Anlatılanlar pek iç açıcı değildi. Tanrı'nın kendisi ve İsrail halkının itibarı için pek de parlak gelişmeler değildi. Yeruşalim'deki Yahudiler başarısızlıklarından dolayı büyük bir hayal kırıklığı içerisindeydiler ve Tanrı böyle bir şeye izin vermemeliydi. Nehemya duymuş olduğu bu haberlerden dolayı oldukça etkilenmişti. Onlara karşılık olarak tam ne söylediğini bilmiyoruz. Ama herhalde şöyle bir şey demiş olabilir. Kardeşim, duyduklarıma çok üzüldüm. Seni dualarımın arasına alacağım. Rab seni bereketlesin. Evet, belki bizim bugün alıştığımız türden bazı teselli edici sözler dahi söylemiş olabilir. Yeruşalim'le ilgili duydukları Nehemya'yı çok yakından ilgilendirmişti. Bunları duyunca diyor Nehemya 1. bölüm 4. ayette, oturup ağladım, günlerce yas tuttum, oruç tutup göklerin Tanrısına dua ettim. Bu ayette birkaç şeye özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Nehemya, Yeruşalim'deki halkın içler acısı durumu karşısında hiç de duyarsız değildi. Bu durumda yapılacak en kolay şey Yeruşalim'deki Yahudileri suçlamak olurdu. Efendim, niye öyle yaptılar? Öyle değil de böyle yapsalardı çok daha iyi ederlerdi. Suç kendilerinin. Hayır, Nehemya onları eleştirmedi bile. Tersine onlara karşı yüreğinde büyük bir acı ve yük hissetti. Ezra kitabını okurken görmüştük. Belki anımsayacaksınız. Ezra oradaki halkın durumu karşısında büyük bir tepki göstermişti. Kendisi bir kahindi. Din adamıydı Ezra ama yine de insanların durumlarıyla ilgilenmişti. Burada da halktan birinin, Nehemya'nın, din adamı olmayan bir kimsenin halkın bu sorunlarına çözüm bulmak amacıyla onlarla nasıl ilgilendiğini görüyoruz. Bugün Hristiyanlar arasında Mesih'in gerçekten yüceltilmesini amaçlayanların sayısı çok çok azdır. Keşke eleştiride bulunup ilgileniyormuş gibi görünenler gerçekten ilgilenselerdi. Eğer eleştirdiğin şeye hiç ilgi duymuyor, o şeyin yararını düşünmüyorsan bir an önce vazgeç. Çeneni boşuna yorarsın. Ama sevdiğin, ilgilendiğin bir şeyin eksikliğini, zayıflığını veya hastalığını gördüğün zaman yüreğin sızlayacaksa git o şeyle o zaman ilgilen. Bugün çevredeki terslikleri görüp eleştiri yapanların sayısı çok. Ama yürekten ilgilenenler, çözüm arayanlar nerede? Eğer Tanrı'nın haberi senin yüreğinde bir yük değilse, bu haberi duymaya ihtiyacı olan kimseleri umursamıyorsan, Tanrı'nın gerçek bir habercisi değilsin demektir. Ezra'yı yaşlı biri olarak görürken Nehemya'yı genç biri olarak, genç bir delikanlı olarak görüyorum. Ezra Babil'e sürgün götürülürken belki küçücük bir çocuktu ya da Babil'de dünyaya gelmişti. Nehemya da diğer birçokları gibi Babil'de doğmuş bir Yahudiydi. Ezra kitabını incelerken Babil'de kalmayı tercih edip Yeruşalim'e dönmeyen Yahudileri işte bu nedenle kınamamıştı. Yeruşalim'e dönmemekle Tanrı'nın isteği dışına çıkan bu Yahudilerin arasında çok değerli Tanrı adamları da bulunuyordu. Haberci Pavlos Romalılar 14:4'te bakın bize ne diyor. Başka birinin evinde çalışan hizmetçiyi yargılamak için sen kim oluyorsun? Onun başarılı olup olmadığını ancak efendisi karar verir. Sizler ve ben bu insanları yargılama hakkına sahip değiliz. Gelişmeleri ve ayrıntıları bilmeden diğer imanlı kardeşlerimizi yargılamamaya, onları suçlamamaya daima dikkat etmeliyiz. Nehemya oturup ağladım diyor. Nehemya görevi sırasında oturup ağlıyordu. Görevde olması onun ağlamasına engel olmamıştı. Dikkat ederseniz bundan sonra Nehemya günlerce yas tuttu. Oruç tutup göklerin Tanrısına dua etti. Bu insanlardaki gücün kaynağı köken işte buydu. Daha önce Ezra'nın yaptığı gibi şimdi de Nehemya oturup gözyaşı döküyor, oruç tutuyor ve dua ediyor. Bu noktada dikkatinizi bir kez daha göklerin Tanrısı Rab terimine çekmek istiyorum. Bu terim Ezra, Nehemya ve Daniel kitaplarında geçen bir terimdir ve Tanrı'yı tanımlarken kullanılır. Yeruşalim'in yıkılmasından sonra Tanrı tapınaktaki kerubimlerin ortasında oturan bir Tanrı olarak algılanmamaya başlanmıştı. Çünkü Tanrı'nın yüceliği yeryüzünden alınmıştı. Tanrı yüceliği yeryüzünü bırakıp göklere geri dönmüştü. İşte Babil tutsaklığından sonra yazılan kutsal yazılarda Tanrı'nın göklerin Tanrısı Rab olarak söz edilmesinin nedeni buydu. Tanrı bundan sonra bir gün Betlehem'de meleklerin en yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun diye Mesih'in doğuşunu müjdeleyinceye kadar ortalarda görünmedi. Tanrı'nın sözü olan İsa Mesih insan bedenine bürünüp yeryüzüne gelmişti. İleride bir gün o tekrar yeryüzüne geri gelecek. O şöyle dedi: bunun üzerine gökte insanoğlunun belirtisi görünecek. O zaman yeryüzünün tüm ırkları dövünecekler. İnsanoğlunun güçle ve sınırsız yücelikle göğün bulutlarında geldiğini görecekler. Burada söz edilen belirtinin ne olduğunu bilmiyorum. Tanrı yüceliğinin parıltısı mıdır yoksa değil midir bilemeyeceğim ama şunu iyi bilelim. Nehemya'nın günlerinde Tanrı göklerin Tanrısı Rab olarak biliniyordu ve Nehemya ona bu şekilde hitap ediyordu.